Ayrım 8. Teselliler Kitabı. Yusuf Özkan Özburun. Sayfa 107. Sen bir çiftçisin. Tohumunu iyi ek. Gerisine karışma. Karıştırma. İyi çocuklar yetiştirememenin tesellisi. Ölmek için doğarız. Binalar yaparız yıkılsın diye. Çocuklar yetiştiririz ümide tutunmak için. Bizim zannederiz onları. Fani varlığımızın devamı gibi düşünürüz. Ne de çok yanılırız. Biz onların elinde, yüzünde, yüreğinde devam edeceğiz diye avunur, hayata tutunuruz. Ah o çiçeği burnunda gülüşler, ıtırlı dokunuşlar, hayallerin koynunda bir çocuğa duyulan özlemlerin mayhoş sözleri. Bir tatlı meyvenin düşünde kıvılcımlanan aşk rüyaları. Oysa hayal kurdukça kırılma ihtimali artar. Kurulan kırılır. Bu böyledir. Yemez yedirir, giymez giydirir. Uykusuz geceleri birbirine ekleriz. Çalışır çabalar ömrümüzden, sağlığımızdan, zevklerimizden, isteklerimizden yırtar, çocuklarımıza yemarız. Onları santim santim büyütür, el kadar bir et parçasından boylu poslu erkeklere, endamlı kızlara dönüştüren her türlü imkanı seferber ederiz. Onlar büyür, biz küçülürüz. Bir de bakarız ki bambaşka insanlar olmuşlar. Bizden farklı kişilikler, alışkanlıklar geliştirmişler. İstediğimiz, düşlediğimiz, karşımızda görmek istediğimiz tarzda olmamışlar. Bizi beğenmeyen, adam yerine koymayan, hatta bazen en bayı muameleyi layık gören, en ufak istekleri olmadığında acımasızca eleştiren, mutsuz ve tatminsiz varlıklara dönüşmüşler. İşte bu yıkımdır. Tarifsiz bir iç kanamasıdır. Dudağını ısıra ısıra kanatmanın ta kendisidir. Fakat soru şudur. Bizim istediğimiz, düşlediğimiz nasıl çocuklardı ki? Bunlar doğru istekler ve doğru düşler miydi? Hala öyleler mi? Elma ağacına bakıp bakıp ayva düşleyen birinin düş kırıklığı, isteklerinin karşılıksız çekler gibi dönmesi normal değil midir? Onları hangi yönde teşvik ettik? Nereye sevk ettik? Bedenlerinin gelişimine, yedikleri yiyeceklerin kalori miktarına, boylarına, kilolarına, okul başarılarına, kariyerlerine, ev ve araba sahibi olmalarına özen gösterdiğimiz kadar şahsiyet terbiyeleri, bakış açılarını genişletmeleri, kalplerinin ve vicdanlarının gelişmesi, Rabbini tanıyan, ahireti gözeten, fedakarlığı bilen, zorluklara sabırla katlanabilen, nimetlere şükreden hakiki insanlar olmaları yönünde ne yaptık? Kimleri örnek olarak gösterdik? Kimlere imrenerek gıpta ile bakmalarını sağladık? Taklit edecek güzel örnekleri olmayanlar nadiren gelişebilirler. Sözünün anlamını ne kadar düşündük? Su kendi mecrasına bırakılsa kendi doğal seyrinde akar. Akmam demez. Anadolu köylüsünün irfanıyla söylersek su akar, çatlağını bulur. Biz o yola kendi komplekslerimizden, kaprislerimizden, özel geçmişimizin noksanlarını telafi çabasından, bitimsiz hırslarımızdan barikatlar kurarız. Çocuklarımız kendi fıtrat seyirlerinde akacakken bu barikatlara çarpa çarpa yolunu, izini kaybeder. Uygun ortamlar hazırlayarak, gereksiz müdahalelerden kaçınarak, çocuğun içindeki insanın gelişmesi için zemin hazırlarsak, o tohum halindeki insan serpilip çıkacaktır. Fakat biz boş durmayız. Bazen iyi niyetle, bazen kendi doğrularımızın itmesiyle sık sık müdahale ederiz. İyi bir örnek olarak güzeli temsil etmek yerine konuşarak, karışarak her şeyi karıştırırız. Örneğin başarıyı sadece rakamlarda ve ünvanlarda arayan ve değişik sebeplerle rekabetçi ve başarıya odaklanmış anne babalar isek, başarı uğrunda belki çocuğumuzun bütün iç ayarlarını bozarız. Belki sonuçta bizim istediğimizce başarılı da olabilirler. Ama yaralar içinde bir kişilik, yanlış alışkanlık ve takıntılar, problemli bir iç dünya miras kalmış olabilir. Yapılması gerekense ortam hazırlamak, yön göstermek, telkin değil, tebliğ idi. Toprağın cinsine ve özelliklerine uygun tohumlama yapmaktı. İçimizdeki kötücül duygu ve düşünceler bir aynada akseder gibi çoğu kere onlar da tecelli eder. Lakin bilemeyiz bir türlü. Teselliler tesellisi bir yaşayışın sahibi, görünen görünmeyen, yaralarımızın eczacısı, Hazreti Peygamber'in yanında yetişen Hazreti Ali ve Enes gibi çocuklara tamamen iyi bir örnek olmanın dışında neredeyse yok denecek düzeyde az müdahale etmiş, hatta neredeyse bunu niye böyle yaptın bile dememiş olması hayrete ve dikkate şayandır. Güzel örneklik, önce kendini de temsil etme. Bir şeyi suni bir şekilde dayatmak yerine halinle gösterme. Hesaplı davranmak yerine samimi ve doğal davranmak. İlahi ölçülerin ince ayarlarına uygun olarak hususunda zafiyet ve noksanlık arttıkça didikleme, örseleme ve müdahecilik artıyor diye hissediyorum. Çocuk eğitimi diye bir şey yoktur dostum. Sadece nefsimizin terbiyesi vardır. Onlar bize kendimizi arıtmayı, sabrı kararı, ilmi irfanı, fedakarlığı, hayatın sözsüz bilgeliğini edinelim, daha çok insan olalım diye birer vesile olarak verilmiştir. Onlarda gördüğümüz kötü huylar ve hayal kırıklıklarımız ceylanı kovalayarak çevikleştiren bir çitanın işlevi gibi vazife görürler. Daha doğrusu görmelidirler. Bizlere çocuklarımız yönünden gelen her atak, her yıkım bir tür gelişim ve değişim çağrısıdır. Dönemlere göre bu saldırı ve açmazların türü değişir ki biz de kendimizi yenileyelim. Yeni donanımlar edinelim. Güncellenerek değişebilelim. İlk bebeklik hallerinin atakları başka. Çocukluğun başka. Gençliğin başka. Yetişkinliğin ise bambaşkadır. Böyle bakarsak sen bana çamuru verdin. Altın yaptım ben ondan. Diyen şairin sözü gerçekleşir. Çocuklarımız aracılığıyla bize gelen olumsuzluklar bizi biler, keskinleştirir, bilgeliğin özünü emdirir. Bir karikatür hatırlarım ki üstünde durulmaya değer. İlk karede bir adam elinde çekiç ve spatula önünde oturmuş. Bir çocuğun kafasına şekil vermektedir. Ve şekil dörtgendir. İkinci karede adamın kafası görünür. Ve o kafa dörtgendir. Süreç tersine işlemeli değil miydi? Kendimizi şekillendirmemizin bir yolu olarak çocuklarımızın terbiyesiyle meşgul olmak. Eskiden kullanılan talim ve terbiye kelimelerinin anlam derinliği nerede? Eğitim sözcüğünün eğmeyi ve içmeyi çağrıştıran iticiliği nerede? Talim, yani ilim üzere pratikler yapmak. Terbiye, yani tüm kainattaki düzene uygun hale gelip Rabbi tanıma süreci. Uzun lafın kısası, evlenmeden önce çocuk eğitimine dair 3 adet teorim vardı. Şimdi 3 çocuğum var ve hiç teorim yok. Hem alimden zalim, zalimden alim çıkabilir denmesi boşuna mıdır? İnsan konusunda hiçbir matematiğin tam anlamıyla tutmayacağı malum değil midir? Sen ince fikirlisin diye çocuğun da ince fikirli olacak, sen çalışkansın diye çocuğun da çalışkan olacak, sen dikkatlisin diye o da dikkatli olacak, sen başarılısın diye o da başarılı olacak, sen belli konulara hassassın diye o da hassas olacak, sen bilmem şu görüştesin diye o da aynı görüşte olacak, sen dindarsın o da mütedeyyin olacak diye sabit bir kaide mi var? Bu meselede 2 kere 2'nin hiçbir zaman 4 etmediğini bilmiyor musun? Bunu sana tufanın azgın dalgalarında öz oğlunu çok uğraştığı halde kurtaramayan Hazreti Nuh öğretmedi mi? Tüm pedagoji kurallarına riayet edersin, tüm insani vazifelerini hakkıyla yaparsın, gerektiğinde çok güzel örnek olursun, yediği lokmadan içtiği suya kadar her şeye ince ayar dikkat edersin ama yine sonuç bambaşka olabilir. Çünkü bir zorunluluk ve kesinlik yoktur. Sebeplerin sonuçları kesin kes doğurmadığının en bariz delili çocuk yetiştirmektir. Senin vazifen çocuk ezanına anne babalık ibadetiyle icabet etmek, üstüne düşenleri yapmak, sonuca karışmamaktır. Sonuç odaklılık hüsranın en büyük sebeplerinden biridir. Ne ki çocuklarımızı sahipleniriz, çoğu kez onların efendileri olduğumuz sanısına kapılırız da üzerlerinde tam anlamıyla tasarrufta bulunacağımızı, onları bir heykeltıraşın çamuru şekillendirdiği gibi kıvama sokacağımızı zannederiz. İşte yıkımın kökü burada başlar. Onlar sahibi olduğumuz tarlalarımız değildir. Olsa olsa sadece emanetçi çiftçileriz. Çiftçi haddini bilir. Onun vazifesi mevsiminde tarlayı iyice sürmek, tarlanın toprak yapısına uygun mahsulün tohumunu seçmekle titizlik göstermek ve tohumunu saçmaktır. Mahsulü zararlı haşerilerden korumak, vakit vakit sulamaya ve gübrelemeye dikkat etmektir. Fakat sonuçta mahsul bitmezse ya da yeterli miktarda olmazsa bu çiftçinin alanına girmez. O vazifesini yapmıştır. Çiftçi yine bilir ki her tohum aynı zamanda çatlamaz. Atılan her tohum aynı zaman dilimde yeşerecek, boy verecek diye bir şey söz konusu değil. Her tohumun, her çekirdeğin yapısı konulduğu toprağın cinsine de bağlı olarak farklı gelişim seyri gösterir. Tabiatı farklıdır. Meşhurdur. Çin diyarında bir bambu türünden bahsedilir. Bu bambunun çekirdeğini diken çiftçi tam 5 yıl boyunca çekirdeği sular. Hiçbir kımıltı yoktur. Ama o sulamaya devam eder. Sonunda o çekirdek yaklaşık bir haftada 27 metre boy alır. Muhteşem bir ağaca dönüşür. Bir çiftçisin, unutma. Bir merdivendir aşk. Tırman ve yukarı çık. Aşk acısının tesellisi. Dil harabı aşkınam sensin sebep berbadıma. Bir teselli ver gelip bari dili nanı şadıma. Taş mıdır bağrın ki gelmezsin benim imdadıma? Dini ayrı kafir olsa rahm eder feryadıma. Enderunlu Vasıf. Aşkı göklere olan bir ağacın yere uzanmış dalısın sen. Evet, bir dalsın ama ucunda alimin meyvesini taşırsın. Öyle bir aşk, istek, dert ve tutku vardır ki sende, evrenin milyarlarca galaksisini verseler gönlün sakinleşmez, rahat bulmazsın. Doktor Faust gibi bütün bilimleri, becerileri, hobileri, taşı ve yıldızı tüm detaylarıyla öğrenir, malı makamı, köşkü villayı, parayı arabayı, yemeği kıyafeti, tensel zevkleri tüm çeşitleriyle elde eder de yine gönlündeki depremleri durduramazsın. Çünkü asıl istediğini elde edememişsindir. Ah benim hormonal aşklara tiryaki, bedensel zevklerin kafesinde tutuklu dostum. Dünyadaki bütün elde edilesi amaçlar, tadılası zevkler, tüm sevilesi şeyler basılıp geçilmesi gereken bir merdiven gibidir. Bütün alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenleri hatırla ve kendini o merdivenlerin basamaklarında sürekli bir aşağı bir yukarı inip çıkarak günlerini geçiren, bir türlü merdivenle çıkılması gereken yere çıkamayan, sürekli basamaklarda oyalanan bir çocuk gibi hayal et. Göklere aşık bir ağacın dalı iken, ağacından kopup yerlerde çamurlu suları karıştıran, pisliklerle oynaşan bir değnek olmak ne de acı. Bir müddet sonra o değneğin kırılıp bir kenara atılması kaçınılmazdır. Zaman öyle bir zaman ki tenlerimiz sürekli gıdıklanıyor. Biçare ruhlarımız daha küçük yaşlardan itibaren göklerden koparılıp yere çakılmış bulunan kadın erkek aşkının girdaplarına itiliyor. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar bile kadın ve erkek cinselliğini, tenselliğini, aşık olmayı keşfediyor. Bu yönde dört koldan teşvik ediliyor. Gövdesi erken uyanan çocuk, ruhsal ve manevi gelişiminin filizlenme aşamasındayken tenin hormon kuyusuna düşüyor. Öyle ki 7 ya da 8 yaşlarındaki zamane çocuk çizgi filmlerde göre göre, dizilerde izleye izleye, filmlere baka baka, okulda şahit ola ola, aile içinde model ala ala, erken yaşta karşı cinsi fark ediyor. Hormonal aşkın pençesine düşüyor. Bir de taşkın bir çağlayan gibi akan iç manevi enerjisini akıtacağı bir ideal, maharet, hüner, gaye bulamazsa bu taşkın enerji bütün bütün karşı cins merakına, bedeniyle uğraşmaya, daha iyi görünme hevesine, kısacası bir beden varlığı olmaya yol açıyor. Ruhun ve kalbin, akılın özelliklerinin serpilip gelişmesine yarayacak olan öz suyu, ruh enerjisi cep telefonu mesajlarına, internet yazışmalarına, bir yığın duygusal gelgitlere, lüzumsuz sıkıntılara, başkasına iyi görünmek için harcanan canım zamanlar anlamına geliyor. Daha doğrusu güzelim yatırım ve gelişim dönemleri heba oluyor. 20'li yaşlara kadar iç enerjisini daha çok kendini yetiştirmeye, yetenek ve donanım kazanmaya, dünya kültürü elde etmeye, ahlak ve kişilik geliştirmeye, edep ve erkan öğrenmeye, yönlendirmesi gereken bir genç, ömrünün bu en bereketli, en verimli dönemini boşa harcayarak iç dünyası cılız fakat gövdesi gelişmiş bir kütleye dönüştürür. Bu ham kütle, ince zevklerden mahrum, yüksek meselelerden uzak, aklın ve kalbin derinliklerinden kopuk bir vaziyette sadece yeme içme, gürültülü müzik, bol sloganlı futbol ve kudurgan şehvetlerin kucağına düşüyor. Başka şeylerden haz alamaz hale geliyor. Modern dünya ise tenin zevklerini hem herkese kolayca sunmuyor hem de çok pahalıya satıyor. Bazen karşılığında ömürleri, kişilikleri, bedenleri, ruhları alıyor. Yerine çerezlik eğlenceler sunuyor. Bir kısım azgın azınlığın şımarık ve zevkçi yaşamları ruhun zevklerinden uzak bu gençlere işkence ediyor. Kıskançlık ve yoksunluğun kamçıladığı varlıklarında akıl hastalıklarının kara tohumları kol geziyor. Ortaya dengesiz, saldırgan, aşırı rekabetçi, gözünü hırs bürümüş fakat yeterliliği olmayan şahsiyet ve vasıf fukarası kalabalıklar çıkıyor. Ortaya çıkan bu yüksek ve ince zevklerden mahrum, vasıfsız ve yeteneksiz kütleler, hem her daim ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan küresel ekonominin hem de bunun ülkelerdeki karşılığı olan bir kısım vahşi sermaye lordlarının işine geliyor. Küresel ekonominin devlerini Hindistan ve Çin'e fabrika kurmaya, yatırım yapmaya sevk eden faktör ne ise aynı faktör hormonal aşk ve bedensel hazların mağduru bu vasıfsız genç yığınlar için de geçerlidir. Hindistan ve Çin'de günlük 1-2 dolar çalıştırılan bir genç, kendi ülkesinde günde eğer kısmeti varsa 2-3 hamburger parasına ölesiye çalıştırılabilmektedir. Yani meselenin ekonomik bir yanı da vardır ki hiç mi hiç gözden ırak tutulmamalıdır. Hatta bir komple teorisi denemesinde bulunsaydım, bu küresel ve yerli vahşi sermayenin ülkelerin iş birliğinden oluşan dünya sisteminin güdümünde medyasından eğitim sistemine, iş dünyasından kültür hayatına, politikasına varana kadar bütün sahalarda bir yüzeysellik ve haz atmosferi oluşturup bunu kitlelere servis ederek kendilerine ucuz iş gücü üreten bir çark peydahladıklarını iddia ederdim. Kuşakların eğitimle enerjilerini kontrol altında tut, medya ile gövdelerini gıdıkla, tüketime yönlendir, politika ile oyala, kültür ve sanatı yüzeyselleştir, üretken zekayı öldür, kitlesel sporlarla heyecanlarını çim sahalara göm, işte sana ucuz iş gücü. Böylece George Orwell'e taş çıkartan bir modern zaman ütopyasının da yazarı olurdum herhalde. İşte aşk acısının en büyük tesellisi, başta kendimizi, kardeşimizi, çocuğumuzu, yakınlarımızı, elimizin uzanabildiği herkesi bu erken uyanma ve hormon aşkında boğulma hastalıklarına karşı uyarmak ve ciddi tedbirler almaktır. Bu illetlere karşı ne gibi çareler üretileceği ise başlı başına bir kitap konusudur. Hem bilmelisin ki eskilerin aşk derken muradı ve kastı şimdilerde bizim anladığımızdan başkaydı ey güzel dostum. Gidip Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e, sahabelerine, ondan sonraki ilim ve irfan büyüklerine sorsan sana aşk yerine iki kavramdan bahsedecekler. Muhabbet ve meveddet. Muhabbetin yukarıdan aşağı gelenine, tüm varlığı hücrelerine kadar saran Vedud isminin yansıması olanına Vud, aşağıdan yukarı yönelilene Hub dendiğini söyleyecekler. Muhabbetin sadece kadının erkeğe, erkeğin kadına değil, her şeyin her şeye duyduğu bir alaka, bir çekim olduğunu, yaratılışın mayası ve tutkalı olduğunu sana söyleyecekler. Daha sonraki zamanlarda İbni Hazm'ın kapısını çalsan, Mevlana'nın önünde diz kırsan, İbn Teymiye gibi bir ilim dehasından sual etsen, İbn Arabi gibi bir irfan dahisine müracaat etsen, sana aşkı şöylece tarif ettiklerini göreceksin. Aşk, sonsuza tutkun insanın alemden kendini sorarak kendi anlamını araması. Bu arayışın kalbini darbeleyerek bir ızdırap ve dert haline gelmesidir. Hatta Platon'a gitsen, Pascal'dan medet dilesen, Schopenhauer'un acılı gözlerine baksan, felsefenin kekeme diliyle benzer şeyleri terennüm edecekler. Arayış öyle bir hal alır ki, varlık sahrasında tüm leylalar mecnun kesilir. Bu aşktır. Gökten belalar yağmur gibi yağsa başını uzatmak. Bu aşktır. Toprak tohumu bağrına alır, yağmur toprağın bağrına düşer. Adı aşktır. Bulutun buluta katışması, rüzgarın rüzgara dolanması, aşkın diğer adıdır. Güneşin doğması, ayın parlaması, yıldız tozlarının dünyaya yağması, magmanın yeryüzüne fırlaması, bir bebeğin ağlaması, hastalığın uğraması, ölümün konaklaması, hep bu evrensel muhabbetin, varoluşsal aşkın değişik görünümleridir. Öyleyse bütün bu söylenenlerden bir kadına duyulan aşkı, bir erkeğe duyulan sevdayı inkar mı çıkar? Asla. Karşı cinslerin birbirine çekim gücüyle ilgili kılınmaları, bir çiçeğe duyulan hayranlık kadar muhteşem bir kokuya kapılmak kadar normaldir. İçimizden gelen bir kuvvetin, fıtratın karşılığıdır. Fakat bu kuvvetli duyguyu içimizde, yukarıda resmettiğimiz anlam derinliği içinde yerli yerine oturtmak, kontrol altında tutmak, ucu açık olduğu, sınır konulmadığı için zamanlamasına dikkat etmek, karşı cins aşkını özellikle bu gövde çağında şefkat temeline oturtmak, şehvetin karşısına şefkati koymak fevkalade önemlidir. Aşkı şefkat ekseninde değil de şehvet ekseninde anlayıp yaşayan birinin bu kaygan zeminde düşüp başını kırması, sık sık kaza geçirmesi, ayrılık, İhanet, aldatma, terk etme gibi durumlara maruz kalması, dertlere gömülmesi kaçınılmazdır. Şehvet odaklı aşkın tesellisi, piyasadaki ucuz avuntu yolları değildir. Başka bir tene kaçmak, kendini işe vurmak, intikam almak için delirmek, antidepresanlara sığınmak, polyannacı olmak, her şeye pozitif bakıyorum, kendimle barışığım diye kendini aldatmak. Bilirsin dostum, ağaçları yapışkan kollarıyla sımsıkı sararak boğan sarmaşıklar vardır. Tutkuyla sarılan o ince kollar bazen o ağacın ölümü olur. Bütün enerjisini emer, gelişmesini engeller. İşte aşk, yüksek ve derin anlamından kopup yere düşerse bir tutkuya dönüşür ve bu tutku İnsanı tutuklayan bir pranga haline gelir. Tutku, tutuklar. Aşk, azat eder, hür kılar. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi aşk, hep karşılık bekleyen, karşılıksız iş görmeyen bir kimyaya sahip olduğu için onu şefkate dönüştürmek gerekmektedir. Şefkatle aşılanmış aşk, insana keder değil, teselli sunar. Aşk acısının tesellisi, aşkın mahiyetini bilmekle başlar. Kadını şefkatle sev. Erkeği şefkatle sev. Varlığı şefkatle sev. Mesele budur. 8. ayrımın sonu, sayfa 123.